Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Geçen haftalarda takip eden dinleyenlerimiz bilirler. Geçtiğimiz haftalarda Doktor Abdullah Uçar Bey ile bir kez daha buluşmuş. Alternatif tıp, geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp ne demek, bunlardan bahsetmiştik kısaca. Bunların en popüler örnekleri olan hacamattan, sülükten, kaplıca terapilerinden bahsetmiştik değil mi Abdullah Hocam?
Evet efendim.
Bunlara ait mümkün mertebe objektif yaklaşmaya çalışmış. Kibirli modern tıp mensuplarının açmazlarına girmemek ama bir takım bu işten nemalanan, ahlaki zafiyetler olan insanları da savunur pozisyona gelmemeye çalışmıştık inşallah. Sürçülisan etmemişizdir Abdullah
i̇nşallah,
Hocam.
İnşallah biz kibirle değil hikmetle yaklaşmaya eğiliyoruz.
İnşallah, inşallah. Hedefimiz olsun da varırız inşallah,
i̇nşallah
diyelim.
İnşallah.
Şimdi Abdullah Hocam, biz bir önceki programımızda
evet,
bir batı tıbbı var, modern tıp var demiştik.
Evet.
Kaba tabirle öksürükle gelen hastaya akciğer filmi çektik.
Evet.
Zatürre tanısı koyduk, antibiyotik verdik, düzeldi. Bu modern tıp, batı tıbbı dediğimiz şeydir. Bunun dışında kalan her şey alternatif tıp uygulamasıdır. Alternatif tıp uygulaması sayılabilir.
Evet.
Bu yeri geldiğinde geleneksel tıp olur. Hı-hı. Yeri geldiğinde tamamlayıcı tıp olur deyip bırakmıştık.
Evet efendim.
Şimdi bir de bu konunun içine dahil edemeyeceğimiz kadar büyük bir konu bizim için. Kıymet
evet,
verdiğimiz, ehemmiyet verdiğimiz bir husus. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri.
Evet.
Bir kısmı zaten modern tıpla teyit edilmiş uygulamalar. Hı-hı. Bir kısmı alternatif tıpta yeri olan uygulamalar. Eksik çalışmalar nedeniyle belki hak ettiği yere ulaşamamış bir hacamat tedavisinden, hı-hı, bahsetmiştik. Hı-hı. Bu tip tavsiyeler var Efendimiz Aleyhisselam'ın.
Tabii.
Yani tıbb-ı nebevi kavramı ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bunu da tartışacağız,
evet,
ama tıbb-ı nebevi bir kısmıyla modern tıbbın, bir kısmıyla alternatif tıbbın içindedir zaten.
Evet.
Diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Hatta direkt konudan ben bir hocamın alıntısından bahsedeyim. Levent Öztürk hocam der ki bir tıbb-ı nebeviden dahi bahsedemeyiz.
Niye?
Çünkü peygamberimizin tavsiyesinin bulunduğu bütün aslında konular zaten peygamberimizden de önce ve sonra da uygulanmış olan bir folklorun, bir kültürün parçalarıydı der. O bir görüşün tabii temsilcisidir. Hı hı. Onlardan da biraz sonra bahsedeceğiz.
Neler vardır? Tıbb-ı nebevi deyince ne anlaşılmalıdır?
Biz aslında şöyle, şuradan ben girmek istiyorum. Tıbb-ı nebevi diye bir şey neden var ve biz bugün bu konuyu neden açıyoruz? Yani ne umuyoruz bu konuda? Biz bu konudan şunu aslında umuyoruz. Geçen programımızda bahsettiğimiz veçile alternatif tıp, geleneksel tıp alanları istismara çok müsait alanlar. İnsanların güvenleri üzerinden yürüyen, birilerinin birkaç besmele çekip birkaç inşallah deyip insanları maalesef kandırmaya çalıştığı, kandırdığı bir alan bu. İnsanları istismar ettiği, paralarını da kanlarını da istismar ettiği bir alan maalesef. Ve bunu yaparken Türkiye'de, ülkemiz Müslüman bir ülke olduğu için en çok kullanılan argüman Hazreti Peygamber ve onun söylediği kimi tavsiyeler, hadis kitapları, tıbb-ı nebevi başlığı altında yazılan eserler, bunlar en büyük savunma argümanlarını oluşturuyor. Yani kişi bir kişisel ilacını sunuyor, diyor ki bu konuda şu öyle bir hadis de var zaten diyor ve olayı kapatıyor, paket yapıp size sunuyor.
Hadis-i şerif varsa evet, baş göz üstüne diyorsunuz mecburen.
Yani yaşlı teyzelerimiz, o beyaz başörtülü teyzelerimiz, sakallı amcalarımız da tutuyor bu bitkisel ilaççının dükkanının yolunu. Ve ondan sonra maalesef sonu ne oluyor bilmiyoruz. Biz hekim olduğumuz için aslında arka planda neler oluyor biraz biliyoruz. Ama vatandaşlarımız bunu görmüyorlar. Çünkü hasta olan zaten sokakta gezemiyor. Hastaneye
evet,
yatıyor. Şimdi biz tıbbiyeli olmamız vesilesiyle Hazreti Peygamberimizin tavsiyelerini nasıl anlamalıyız konusuna fıkhi veya ilahiyat açısından bakamayız. Bu ilmi bir şeye sığmaz. Biz sadece olayı kendi alanımızdan irdeleyebiliriz. Ben bir halk sağlıkçıyım. Mesela siz bir çocuk hekimisiniz ve tıp usulünü biliyoruz en azından. Modern tıp, batı tıbbı nasıl uygulanıyor bunu biliyoruz. Bu açıdan değerlendirebiliriz. O yüzden konuya çok girmeden biz peygamberimizin hadislerini anlaşılma hususunda kimler nasıl bir görüş içerisinde ondan bahsetmek isteriz.
Çerçeveyi çizelim.
Evet,
buyurun.
Bir çerçeveyi çizmek isteriz. Bu hususta iki tane ekol var. İki kanaat var. Bu kanaatlerden bir tanesi şöyle diyor. Hazreti Peygamber ne diyorsa, neyden bahsediyorsa bu sağlık alanında veya başka bir alanda. O kendinden konuşmaz, ne söylüyorsa ilahi kaynaklıdır. Dolayısıyla o kat'i bir artık kuraldır diyor. Diğer kanaatte şöyle diyor. Hazreti Peygamber'in birçok uygulaması bu tarz özellikle peygamberliğinin dışındaki teknik meselelere dair uygulaması, sağlıkla ilgili olabilir, bu ziraat mühendisliğiyle ilgili olabilir, her şeyle ilgili. Bu peygamberin döneminin kendi uygulamalarıydı zaten. Peygamber de ne iyiyse bunu uyguladı şeklinde bir yorum getiriyorlar. Şimdi peygamberinizin sağlığa dair söylediği hadisleri toparladığımız zaman aslında şu başlıklardaki tavsiyeler olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz genel olarak bulaşıcı hastalıklardan korunmayı, zararlı yiyecek içeceklerden uzak durmayı, beden temizliği ve vücut sağlığını, dengeli beslenmeyle vücut sağlığını korumayı tavsiye ediyor. Genel tavsiyelerini toparladığınız zaman tedavi edici yaklaşımlardan öte koruyucu yaklaşımlar sergilendiğini görürsünüz. Hazreti Peygamber'in hadisinden birkaç tane örnek vermek isterim sözlerinden. Mesela Tirmizi'de geçen bir hadis. Allah temizdir, temizi sever, etrafınızı temizleyiniz. Hastayı 3 gün geçmeden ziyaret etmeyiniz demiş. Muhtemelen enfeksiyon hastası diyelim. Bir nevi bir karantina uygulaması gibi. Bir yerde veba olduğunu işitseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba meydana gelirse oradan ayrılmayınız. Halk sağlığı açısından da ilk karantina uygulamalarıdır bunlar, kayıtlı. Ve yine tedavi olmakla ilgili sunduğu bazı tavsiyeleri var Efendimizin. Mesela diyor ki, Allah derdi de çareyi de verdiği gibi her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeple tedaviye devam ediniz. Fakat haramla tedavi etmeyiniz. Buradan aslında birden bir alan açılıyor. Haramla tedavi etmeyiniz bile başlı başına
İlaçlar
bir konu.
İlaçların içindeki alkolü ne yapacak?
Mesela Batılılar şimdi kalp kapağı protezinde domuz kapakçığı kullanabiliyorlar. Ya da biz birçok uygulamamızda alkol kullanabiliyoruz. Bunlara nasıl bakmalıyız? Bir dezenfektan olarak biz bunları kullanıyoruz. Biz bu meselelere Müslüman hekimler olarak, yani ilkeleri olan, peygamberimizin takipçisi olan hekimler olarak nasıl bakacağız? Bu bile bir konudur. Bunda not düşmek istiyorum arada. Başka bir hadis. Sa'd bin Ebi Vakkas hastalanmış. Hazreti Peygamber ziyaretine gitmiş. Onu evinde hasta yatar görünce Haris bin Kelede'yi çağırın. O iyi bir hekimdir. Sizi tedavi etsin buyurmuştur. Mesela gözü ağrıyan birisine peygamberimiz sabır ile tedavi et buyurdu. Artık o nasıl bir materyaldir bilmiyorum.
Yani ot gibi bir şeydi muhtemelen.
Muhtemelen o dönemde kullanılan unsurlardan bir tanesi. Mesela başka bir hadis. Şifa üç şeydedir demiş. Bal şerbeti içmek, hacamat vurmak, dağlamak. Yanına da not düşülmüş. Bu Buhari'den bir hadis. Yanına da not düşülmüş mesela. Dağlama sonradan men edildi. Şimdi
Allah Allah.
Mesela peygamberimiz dağlamayı örnek veriyorum bu hadiste onaylamış, tavsiye de etmiş. Başka bir yerde durdurmuş. Buradan şunu aslında hemen anlamaya başlıyoruz biz. Peygamberimizin bu konuda bir sağlık otoritesi gibi, bir sanki döneminin
en büyük tabibiymiş gibi
kesin kaideler koyduğu bir durum yok. Peygamberimiz halkın nabzını yokluyor, sağlığın nabzını, her şeyin nabzını yokluyor. Çünkü o insanların her koşulda başvurduğu birisi. Dolayısıyla duruma göre belki de engellediği yerde dağlama işlemini çok kötü yapıyorlardı. Yani temiz yapmıyorlardı belki de, bilmiyoruz. Bu hadis hangi anda söylendi? Kime söylendi mesela? Karşıdaki muhatabın algısı bile bunun için önemli. Ve başka birkaç tane daha söylemek istiyorum. Ondan sonra görüşlere geçmek istiyorum. Mesela baş ağrısından şikayet eden bir kimseye kan aldırmasını tavsiye etmiş. Şu bile sorunlu aslında. Mesela hadiste kan aldırması dediği şey hangi kelime acaba? Çok merak ediyorum. Yani hacamat mı bahsetti? Hacamat demiş olabilir mi orada? Veya sadece kan aldırma mı dedi?
Damardan herhangi bir yerden kan da alınmış olabilir.
Evet, acaba kan almanın başka bir usulü mü vardı? Varsa peygamber hacamatı özellikle mi tavsiye etti gibi. Birçok soru çıkıyor. Ateşli bir kadın mesela su ile serinletilmesini tavsiye etti. Görüldüğü üzere peygamberimiz koruyucu bir sağlık yöntemi izliyor. İnsanların daha çok hasta olmaması yönünde. Şimdi Müslüman mütefekkirler bu konuları tartışırlarken bahsettiğimiz kanaatlere dair görüşlerini belirtiyorlar. Mesela radikal bir taraf olarak Fazlur Rahman'dan biraz bahsetmek isterim. Fazlur Rahman'a göre peygamberimizin tavsiyeleri, özellikle peygamberliği dışındaki işte sağlıkla ilgili uygulaması veya diğer alanlardaki uygulamaları, tavsiyeleri dönemin folklorüne dayanır. Peygamber bunları vahyi bir kaynaktan almaz. Yani Allah'tan bir vahiy olarak almaz, döneminin uygulaması şeklinde sunar, tavsiye eder. Fazlur Rahman'ın görüşü budur. Hayri Kırbaşoğlu yine tıbb-ı nebevi vahiy ürünüdür denemez diyor mesela. Levent Öztürk Hoca ilahiyatçıdır, İslam tarihi profesörüdür. Tıbb-ı nebeviden diyor mesela bahsedilmemelidir. Tıbb-ı nebevi kavramı yerine peygamber döneminin folklorik tıp telakkileri, yani halkın kullandığı normal usulleri peygamberimiz tavsiye etmiştir diyebiliriz diyor.
Bir kanaat bu. Yani peygamber Efendimizin din dışı görüşleri, dini olmayan konularla ilgili görüşlerini daha çok toplumsal olarak algılamalıyız. Aynen öyle.
Hatta burada kıymetli bir kaynak daha var. Ben bunu bahsetmek isterim. Dinleyicilerimiz arasında belki bu konularda çalışma yapanlar vardır. İbni Haldun bizim için önemli bir mütefekkirdir. Mukaddimesinde bir bilgiyi paylaşıyor. Şöyle bir bilgi diyor ki şer'i kaynaklarda nakledilen tıbbi uygulamalar yani tıbb-ı nebevi dediğimiz şey Arapların mutat bir şekilde uygulaya geldikleri geleneksel yöntemlerdir ve vahye dayandırılamaz. Bu İbni Haldun'un görüşü. Hazreti Peygamber'in adetleri ve hayatıyla ilgili bazı hususlar nakledilirken tıpla alakalı bazı hususlar da anlatılmıştır. Ancak bunlar uyulması gereken şer'i hükümler olarak değil, peygamberin insan olmasından kaynaklanan alışkanlıkları ve özellikleri olarak zikredilir. Zira peygamber bizlere, Hazreti Peygamber bizlere tıp ve diğer tabi ilimleri öğretmek için değil, dini hükümleri öğretmek üzere gelmiştir demektedir. Ben de bunu bilmiyordum. Araştırmalarım esnasında öğrendim. İbni Haldun'un da bu görüşte olduğunu bilmek bana yakın geldi açıkçası. Daha yakın geldi. Hayrettin Karaman hocamızın mesela görüşü şu şekilde. Peygamberimiz diyor tavsiye ettikleri tamam dönemin folkloru olabilir ama diyor peygamberimizin tavsiye ettiklerinde yanlış bir şey de olsaydı Allah da bunu düzeltirdi. Peygamberin,
o kendi havasından konuşmaz.
Evet peygamberinin yanlış bir hüküm vermesine yanlış bir tavsiyede bulunmasına müsaade etmezdi diyor
o
mesela.
O zaman peygamber efendimiz söylediyse bölgenin folkloruysa da uyacağız.
Yani böyle bir orta yol var. Hayrettin Hoca yine Hayrettin Hoca gibi konuşuyor. Yani mesela Seyyid Hüseyin Nasr'a göre İslam tıbbı hastalıklardan korunmaya, tedavi etmekten daha fazla önem veriyor. Dolayısıyla pratikte de, teorikte de koruyucu hekimliğe daha çok önem verilmesi
tamam,
gerekiyor.
Tamam, bunda sıkıntı yok, mutabıkız.
Aynen öyle. Aynı mesela görüşü paylaşanlardan bir tanesi, yine zamanında Altın Oluk dergisinin Ekim 2014 sayısında yer alan röportajında Suriye'nin Bitkisel İlaçlar Kurum Başkanı Mahmud el-Huda el-Hüseyni'nin röportajında yer alıyor. Peygamberimizin tababeti ilişkin rivayetlerini alırken toplarken bunları vahiy bir durum değildi. Yani dönemin yine uygulamaları şeklinde biraz algılanması gerektiğini söylüyor. Ve ben şimdi bir tıbbiyeli olarak bu konuya içeriğine giremeyeceğim için teknik anlamda peygamberimiz acaba neyi kastetmiştir? Sünnet olan ağız misvak mıdır yoksa ağız temizliği midir? Falan bunlara giremem. Ben çünkü bu konuların görüşüm olabilir. Yalnız bunları belirtmek istemiyorum.
Nakledecek durumda değiliz.
Değilim. O konumda değiliz. İlme de ilim ahlakına da çok yakışmaz. Onu konunun uzmanlarına bırakıyoruz. Yalnız
eyvallah.
Benim dikkatimi çeken bir hadisi paylaşmak isterim. Müslim'de yer alıyor. Bu çok meşhur da bir hadis. Sadece Müslim'de değil birçok hadis kaynağında var. Ben sadece Müslim'deki rivayeti buraya aldım. Hurma aşılama yapılıyor. Bugün ziraatçılar nasıl bitkileri aşılıyorlarsa o zamanda da hurmaların aşılanması var. Şimdi peygamberimiz Medine'ye gelmişti. O sıralarda Medine halkı hurma ağaçlarını ıslah ediyorlardı. Halk bunu yapanlara aşılama yapıyorlar diyorlardı. Resulullah onlara böyle ne yapıyorsunuz diye sorar. Onlar diyorlar ki biz bunu öteden beri yapıyoruz dediler. Resulullah belki siz böyle yapmasanız da netice iyi müspet olur buyurdu.
Yani Efendimiz Aleyhisselam diyor ki çift kör kontrollü çalışma yaptınız mı?
Yani aynen öyle diyor aslında günümüzün diliyle peygamberimiz bunu söylüyor. Bunun üzerine onlar yapmakta oldukları işi bıraktılar. Yani insanlar çünkü peygamber onaylamıyor. Haliyle
yasaklamasa
bile niye
aslında
peygamberimizin hoş karşılamadığı bir şey ben yapayım diyorlar. Çünkü anası babası peygambere feda olan insanlar bunlar. Öyle niteliyorlar hani kendilerini takdim ederken.
Insanlar.
O kalitede insanlar. 24 ayarlar yani 22 değiller. Dolayısıyla bundan uzaklaşıyorlar. Ancak ilginç bir şey oluyor. Bu işi yapmıyorlar o sene. Yalnız ertesi yıl geliyor. Hurmalar yemişlerini döktü yahut azalttı yani verim düştü diye ifade ediliyor. Hurmalar azalmış. Yani verim,
buyurun.
Verim azalmış. Bu çok ilginç bir durum. Bu durumu peygambere de söylüyorlar. Diyorlar ki peygamberimize bildirdiklerinde şöyle buyurdu. Ben bir beşerim. Peygamberimizin konuya yaklaşımı bence muhteşem. Çünkü yine ayetle konuşuyor her zaman olduğu gibi. Ene beşerum mislukum der ayette. De ki ben sizin gibi bir insanım. Peygamberimiz de bu cümleyle başlıyor. Ben sizin gibi bir beşerim. Dininizle alakalı size bir şey bildirdiğimde onu alınız. Ancak kendi görüşümle size bir şey emrettiğim zaman şunu biliniz ki ben de bir beşerim. İmam Müslim senette yer alan İkreme'nin rivayetle ilgili olarak veya buna benzer bir şekilde ifade aktarımda bulundu diyor. Teknik bir ayrıntı. Yani peygamberimiz böyle bir uygulama yapıyor. Peygamberimize diyorlar ki ya tavsiye ettiğinizi yaptık ama hurmalar azaldı, ne yapalım? Peygamberimiz de diyor ki dininizle alakalı size ben bir şey tavsiye uyun ama sizin işlerinizi siz daha iyi bilirsiniz. Bu da başka bir hadiste geçer o kısmı.
Peki.
Siz kendi işlerinizi daha iyi bilirsiniz diyor. Ben böyle söylemeyi severim, o yüzden öyle söylüyorum. Allah peygamberinden gani gani razı olsun.
Eyvallah, peki. Peki Tıbb-ı Nebevi'yi böyle bir başlıkta geçmiş olduk. Evet, teberrüken efendim. Diyelim.
Evet.
Onun dışında alternatif tıp uygulamaları dedik. İşte fitoterapi evet, dedik, kaplıca dedik, hacamat dedik, kupa terapisi dedik. Bunlarda yapılan yanlışlar nelerdir? Uzak durmamızı gerektiren şeyler, bir kısmından bahsetmiştik ama.
Evet. Şimdi alternatif tıp konusunda uygulanan yanlışlardan bahsetmeden önce şundan bahsetmek isterim. Alternatif tıp dünyasıyla modern tıp dediğimiz Batı tıbbının alıp veremediği nedir? Neden böyle bir kavga içerisindeler? Neden birbirlerinin enstrümanlarını yok sayar ya da küçümser ya da geçersiz hale getirmeye, öyle sunmaya çalışırlar? Burada tarafları birbirine üstün getirmek, taraf tutmak yerine aslında burada akıl selimle ortada durup vasat yolu izleyip kavganın sebeplerine erişmek gerekiyor. Çünkü ancak öyle çözülebilecek bir problem. Ondan bahsettikten sonra bu başlıktan bahsetmek istiyorum. Şimdi nedir bu kavganın sebepleri? Ben okuduklarım ve yaptığım araştırmalar neticesinde şöyle bir tespitim oldu. Bu iş ta neredeyse Rönesans'a kadar iniyor. Rönesans nedir? Avrupa'daki Katolik Kilisenin hakimiyetindeki Avrupa'nın bilim hakimiyetindeki insanların artık kontrolüne geçmesidir.
Kabuğunu kırdığı
yıllar. Aynen öyle. Kabuğunu kırdığı yıllardır. Bilim dünyasının tepesinde bir kabus gibi çöktüğü için kilise, bilim dünyası da gücü ele geçirdiği zaman kiliseye yaşam hakkı tanımamış, onu piyasadan temizlemiş, kendi manastırlarına hapsetmiş. Hatta ortadan kaldıracakken kilise demiştir ki ben dünyadan elimi eteğimi çektim demiştir. Manastırına çekilmiştir. Bilim dünyası da onu yok etmemiştir. Etmemeliydi, edemezdi de zaten kolay kolay. Gerek görmedi ama ne oldu? Din başlığı altında, Katolik kilise başlığı altında bütün dinler, İslam da zaten bütün dinler diye bir şey yok. İslam tek din bizim görüşümüze göre. Bu din de yani bilim dünyasının gözünde çöpe gitmiş oldu. Her şeyi çöpe attı bilim dünyası. Ve müthiş bir kibre kapıldı aslında. Biz her şeyi bilimle çözeriz. Her şeyi bilimle üretebiliriz. Bütün kanıtları bilimle sunabiliriz.
Bir tek psikiyatri aldı herhalde öbür taraftan.
İşte şimdi çıkmaza girince bölümler ardı ardına gelmeye başladı. İlginç. Çünkü mesela ahlak üretilemedi. Yani bilim ahlakı üretemedi. Psikiyatrik vakalara nasıl yaklaşacaktı mesela dönemin insanları? Yani bu tamam fiziği buldu, elektriği buldu, elektromanyetik dalgaları keşfetti, tıbba dair gelişmeler oldu ama bilim iddia ettiği üzere bütün dünyanın sırlarını çözmek, evrenin sınırlarını çözmek, din de dahil her şeyin yerine ikame edilecek bir sistem ta o zamanlardan gelen genetik bir kibir içerisinde oldu. Ve bugün hala bunun etkilerini görüyoruz. Bir kişi mesela tıp diplomasına sahip değilse isterse 30 yıl çalışmış olsun bir konuda. Yani tamamen görmezde bir kalemde silinebiliyor ismi. Mesela çalışmalarına bakılabilir, edilebilir. Yani iki tarafın bu biraz hoşgörüsüyle ve barışçıl davranmalarıyla olabilecek bir şey. Geleneksel tıpla uğraşan insanlar da kendilerine kibirle bakan bilim dünyasına karşı onların bütün yöntemlerini çöpe attılar. Yani ne gibi mesela? Örneğin bilimsel metot gibi. Kanıta dayalı bilim gibi. Bu tarz özelliklerini çöpe attılar. Kanıta dayalı bilimi, bilimsel çalışmayı, epidemiyolojiyi, istatistiği bunları siz çöpe attığınız zaman yerine bir şeyler ikame etmek durumundasınız. Ortaya sunduğunuz bilgiyi, veriyi neyle sınayacaksınız?
Ben babamdan gördüm, o sülükleri ya, böyle yapıştırırdı işte. Cümlesi.
Evet, yani bu kaynımda da var, sen de kullan. Yani böyle bir komşuya iyi geldi, sen de kullan. Komşuya iyi gelmiş olabilir de ya öbür komşuya zarar gelirse bunun vebalini kim alacak? Dolayısıyla bu kavga ta o zamanlardan beridir gelen iki dünyanın birbiriyle aslında bir kavgası. Şimdi öyle bir nokta oluştu ki bilim dünyasında artık insanlar da bırakmadılar geleneksel uygulamaları. Bilim dünyası da dedi ki ya baş edemiyoruz. İnsanların bir ihtiyacı demek ki. Şimdi işte Dünya Sağlık Örgütü dedi ki.
Bükemediği eli öpecek mi?
Aynen öyle. Adım attılar. Dediler ki geleneksel tıp konusunda artık devletlerin üniversite müfredatlarına ders koymaları gerekiyor. Hekimleri yerine göre, bölümüne göre sertifikalandırmaları gerekiyor ve eğitim vermeleri gerekiyor. Bununla ilgili de dünyada birçok ülkede çalışma başlatıldı. Türkiye'de yeni yeni bu çalışmalara dahil olan ülkelerde.
Peki şimdi şunu sorayım Abdullah Hocam. Hastalar. Evet. Artık her şey bize göre 2x2=4 bitti işte dedik ya kibirli modern tıp uygulamalı olarak.
Evet.
Falanca şikayetlerle gelen hasta kulak iltihabıdır. Filanca antibiyotik kullanırsa %89,5 fayda görür. Evet. Bu kadar net konuşuyoruz. Buna rağmen niye hala kulağına süt damlatıyor? Niye hala kulağına soğan suyu damlatıyor orta kulak iltihabı olduğunda?
Bu şundan dolayı oluşuyor. Özellikle de alternatif tıbba nasıl diyelim? Yani inanç sahibi insanları meylettiğini görüyoruz.
Niye?
Yani neden? Çünkü bilim dünyasının Allahsızlığını bence, yani bilim dünyası kendisini bir tanrı üzerinden tanımlamaz. Bilakis tanrının yerine kendi geçtiğini söyler ve o kibirle konuşur. Bir ürettiği ilacı da bu kibirle üretir, yaptığı uygulamayı da bu kibirle üretir. İnsanlar burada hikmet göremediler. Bilim dünyası bilimi üretti ama hikmetini üretemedi. Bu hekim olamadı yani.
Tabii ki olduğu hekim olamadı.
Evet yani doktor dedi. Yani ama hekim üretemedi. Hekim üretemeyince insanlar ne merhameti görebildiler ne de o sıcaklığı görebildiler.
İşte bu genel çerçeve. Evet, güzel efendim. Oldu.
Bu sıcaklığı ve merhameti kimde buldular?
Babaannelerinde.
Evet efendim. Aynen öyle.
Babaanneleri de kulağına soğan suyu damlattı.
Çünkü o soğanı çok güzel damlattı. Yani yanında dua da etti. Ona güzel şeyler söyledi. Küçükken annemiz karnımız ağrıyınca ufalardı geçerdi.
Şimdi hala geçiyor.
Yani hala geçiyor. Yani buna plasebo deyin veya başka bir şey deyin. Ama sonuçta biz fayda görüyor muyuz? Görüyoruz. İşte modern tıp bunu sunmadı. Al şu ilaçları dedi. Bunları yut iyi olursun. Ama neden iyi olur? O hastaya bir geçmiş olsun, bir tebessüm, bir şey. Yani bunlar,
bu birinci bakış açısı.
Bunlar olmadı efendim.
Modern tıbbın insanlara sıcak gelmemiş olması.
Gelmedi.
Evet, ve bu enteresan oldu.
İkinci olan şey, bir sebep şunu sunabiliriz. Modern tıp kendini hukuki anlamda temize de çekmek için aslında bütün bir ilacı araştırıyorsa doğru olan şekilde yan etkilerini de araştırıyor. Şimdi siz bir aspirini alın elinize. Aspirin çok bilinen bir ilaç olduğu için onu kullanıyorum. Açın kutusundaki prospektüsü. Yan etkiler kısmında bir çarşaf yan etki yazıyor.
Tabii.
Mide bulantısı, kanamalar
kullanmasan
falan.
Kullanmasan daha iyi.
Heh. Ama şimdi mesela bitkisel ilacın hiç öyle bir prospektüsü yok.
Evet, cevizi ufalayıp pekmezine yersen yani, kimsenin zararı görmüyor.
Evet, hiç böyle bir şey yok. Haliyle insanlara sanki zararı öbür tarafın yokmuş.
Gibi.
Yani, gibi geldi. Yani haliyle insanlar ve kolay ulaşılabilirdi. Yani sizin domatese sarımsağa ulaşmanız çok daha kolay. Hem karnınızı doyuruyor hem şifa alıyor, ne güzel. Ama karnınızı ilaç doyurmuyor ki.
Evet.
İnsanlar bu durumda kolay ulaşabilecekleri şeylere meylettiler. Ve maalesef dediğim gibi bu kibir insanları diğer kanada küstürdü biraz yani halkı.
O İğneyi kendimize batırdık.
Maalesef maalesef. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz.
Peki. İkinci kısımda çuvaldız üzerinden devam edeceğiz inşallah.
İnşallah
görüşmek üzere tekrar.
Görüşmek üzere.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Doktor Abdullah Uçar Bey ile yaptığımız alternatif tıp uygulamaları ve genel hayatımıza yansımaları başlığından devam ediyoruz. İlk kısımda şurada durmuştuk Abdullah Hocam. Geleneksel tıp, babaannemizin tıbbı daha şefkatlidir.
Evet.
Ruha da hitap eder. Gönle de hitap eder. Bunun karşısındaki modern tıpta ise maalesef baştan aşağı kibir vardır.
Evet.
Dedik.
Evet.
Peki şimdi alternatif tıp, tamam bu manada gerçekten böyle bir hatamız var bizim. Modern tıbbın böyle bir hatası var. Karşı tarafında böyle bir, karşı taraf demeyelim de alternatif tıp tarafının da böyle bir sıcaklığı var ama alternatif tıpta dikkat edilmesi gereken şeyler neler?
Alternatif tıpta dikkat edilmesi gereken şu tarz bir durumlar var. Biz şimdi aile hekimi olduğumuz için aşılamalarla ilgileniyoruz, çocuklarla ve daha çok koruyucu hekimlikle ilgileniyoruz.
Tamam.
Haliyle koruyucu hekimlikle ilgilenirken insanların bazı yanlış kanılar neticesinde yanlış adımlar attığını görüyoruz. Örneğin şimdi az önce bahsettiğimiz, geçen haftaki programımızda da bahsettiğimiz iki tarafın radikal taraftarlarının söylemleri dolayısıyla bazı anneler mesela ben çocuğuma hiçbir aşı yaptırmıyorum diyor. Örneğin sıfır. Hı hı. Yani çocuk doğmuş ya bir yaşına gelmiş. Hiçbir aşısı yok. Yani
bir televizyon artisti de öyle dedi ya, ondan sonra çoğaldı zaten onlar.
Evet yani ne tüberküloz aşısını yaptırmış ne çocuk felci yaptırmış. Ve şöyle düşünüyor yani tezi de şu, bir şey olmadı ki diyor. Ama zaten bir şey olsa ömür boyu bunun nasıl vicdan azabıyla yaşanacak? Ve zaten toplumda kızamık salgını olmadığı için yani o çocukta aslında kızamık olmuyor.
Herkes aşılandığı için sen istifade ediyorsun.
Evet, yani aslında böyle bir bölgeye gitse, örnek veriyorum, yurt dışına gitse, yani bugün biz sıtma aşısı oluyor muyuz? Olmuyoruz. Ama Afrika'ya giderken sıtma için antibiyotik alıyor muyuz yanımıza? Alıyoruz. Almasak ne olur? Enfeksiyon olur. Yani bu çok basit bir mantık. Dolayısıyla bazı annelerimiz çocuklarına bu tarz zararlar verebiliyorlar. Görünmeyen zararlar. Faturası daha sonra yansıyabilecek. Eskiden hani aşı mı varmış? Eskiden ilaçlar yokken bak insanlar 90 yaşına kadar yaşıyormuş. Tereyağıyla işte besleniyorlarmış falan deniyor. Yalnız şunu da ifade etmek gerekir. Babaannelerimize bir soralım bakalım. Aşılamanın, koruyucu önlemlerin olmadığı dönemlerde her kadın mesela kaç çocuk doğuruyor ve kaç tanesi hayatta kalıyor? Neredeyse her babaannede birkaç tane hikaye var.
%50.
Yani, evet, yani 6 çocuk doğurmuş, ikisi ölmüş. Ya da 8 çocuğu olmuş, 3'ü ölmüş. Yani dolayısıyla dikkat edilirse toplumda zaten ölenler baştan ölmüşler. Yani böyle bir boyut var. Yani doğal bir seçilim olmuş aslında. Güçlü olan, zaten bünyesi dayanıklı olan hayatta kalmış. 90
kızamığı da yenmiş ondan
yenmiş,
sonra.
Kızamığı da geçirmiş, hayatta kalmış. Hatta özürlü olmamış. Yani her testten geçmiş, başarmış.
Özürlü olacak kadar yaşamamış,
evet.
Ölmüş.
Zaten bu insanlar seçilerek bu şekilde geliyorlar. Haliyle biz şöyle bir yanlış kanıya kapılıyoruz. Tereyağından hiçbir şey olmaz. İşte aşılanmazsa hiçbir şey olmaz. Hiç ilaç işte kullanmazsak hiçbir şey olmaz. Bu bir yanlış. Şu da başka bir yanlış. Öksürsem bile hemen işte ben hangi ilacı alayım?
Ya da bilmem ne aşısı çıkmış, biz hemen olmaya geldik.
Hemen olmaya geldik. Ya bunlar da çok yanlış yaklaşımlar. Peki burada biz orta yolu nasıl bulacağız? Biraz bundan bahsedelim. Örnek veriyorum. Genelde hastaların çoğu %70'den fazlası basit enfeksiyonlarla başvururlar. Üst solunum yolu enfeksiyonları, işte derideki kızarıklıklar vesaire. Bu tarz üst solunum yolu enfeksiyonu için konuşalım. Şu ara zaten bir kış dönemine giriyoruz. Salgın var, yani bunu görüyoruz, hani birçok hasta geliyor.
Mevsim itibariyle.
Evet, inanılmaz bir şekilde mesela insanlar ilaca sarılıyorlar. İnanılmaz, yani bana gribin ilacını ver diyor. Buradan şunu söylemek
lazım. Dünyada bulunmadı ki,
yok,
nereden vereyim?
Gribin ilacı yoktur. Gribin ilacı henüz bulunmadı. Yani
ayrıca aranmıyor da zaten.
Aranmıyor çünkü bu arkası alınamaz bir iş. Yani ve insanlar inanılmaz bir şekilde soğuk algınlığı hapı başlıklı haplara saldırıyorlar neredeyse. Ve bu haplar ucuz. Çoğu doktora da gitmeden kendisi alıyor. Üstüne bir de tam iyileşsin diye antibiyotik kullanıyorlar. Örnek veriyorum, gribal enfeksiyonun antibiyotikle hiçbir alakası yoktur. Hele de ateşleri yoksa, geniz akıntıları şiddetli değilse, yani boğazlarında işte şişme yoksa, bazen acıyı mesela şişme olarak algılıyor insanlar. Boğazım şişti diyor. Halbuki yok öyle bir şey. Onun için doktora geliyorlar zaten aslında. Ama şunu ifade etmemiz gerekir. Yani halkımızın bir öksürme durumunda, özellikle çocukları için. Yani ben bunlarla karşılaşıyorum. Neyi var çocuğun diyorum, öksürüyor diyor. Ne zamandan beri diyorum, az önce öksürdü diyor. Yani
çok duyarlı anne baba, hemen almış gelmiş.
İlginç, yani kendince hassasiyet gösteriyor ama aslında çocuğuna da zarar veriyor. Ben diyorum ki gerek yok ilaca, olsun diyor, sen yine de bir ilaç ver. İnanılmaz bir ilaca meyil var. Biz bu durumlarda halkımıza tavsiye ettiğimiz, olabildiğince özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda, örnek veriyorum ishal salgınlarında, yani İki günde bir sonuç alamazsanız, yani geçmezse öyle gelin. İlk ishalinde gelirseniz yanlış ilaçları doktor başlar. Yani ben mücadele ediyorum hastalarımla. Diyorum ki yani buna ilaç gerekmiyor.
Kötü doktor olacaksın.
Kötü doktor oluyorum zaten. Yani ilaç kullanmayın diyorum. Şerbet içirin diyorum mesela. Çünkü yani şerbeti tıbbi anlamda da kullanıyoruz. Oral rehidratasyon tedavisi. Siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Bunu yapın diyorum. Aslında iyileşecek ama dediğim gibi inanılmaz bir meyil var. Bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Hekime gelmeden tablonun bir oturması lazım.
Alternatif tıptan bir müddet istifade edin önce,
evet,
yani.
Evet, yani nane, limon, ıhlamur kaynatmakta bir zarar yok. Kaynatabilirsiniz. Veya ishali olan çocukta şekerli su vermek, şerbet dediğimiz şerbeti vermek ilk başta daha seçmeye değer bir şey. İlaca sarılmak kesinlikle yanlış. Bu konuda hastalarımızın ne ilaçlara böyle dört elle sarılmasını,
ne de reddetmesini,
ne de alternatif tıbbın, tıp adı altında sunulan bitkisel materyallere içeriğini bilmeden, yan etkilerini bilmeden, prospektüsleri olmadan, denetimleri olmadan başvurmalarını tavsiye etmiyoruz. Uzak durmalarını en azından tavsiye ediyoruz. Kullanacaklarsa bile hekimlerine danışarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
Peki şunu sorayım Abdullah Hocam. Şimdi bizim tamamlayıcı tıp dedik, geleneksel tıp dedik, alternatif tıp dedik. Kendi içimize çok kapanmayalım. Hani belki Çin gibi kendi nevi şahsının münhasır ülkelere de çok bulaşmayalım ama.
Evet.
Avrupa'da, Amerika'da, işte diğer dünya ülkelerinde alternatif tıp ne durumda, ne kadar kullanılıyor?
Aslında alternatif tıbbın kullanılma oranları çok yüksek.
Yüksek mi, yükseliyor mu?
Zaten yüksek. Yani yükseliyor, oranları ben biraz sonra söyleyeceğim. Zaten neredeyse dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakam %80'e varıyor.
Yani nasıl
yani? %75-80 oranında, ama tabii bu tanıma şeyi de katıyorlar. Nane limon içmeyi de mesela alternatif tıp kapsamına katıyorlar. İnsanların başvurusu ilk aşamada alternatif yöntemler. Yani bunu insanlar genel olarak başvuruyorlar. Ben mesela ülkelerdeki buna başvurma yüzdelerinden biraz bahsetmek isterim ve piyasasından. Birçok gelişmiş ülkede dahi, sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkede dahi %70-80 oranında alternatif tıbba başvurma görülüyor. Örneğin mesela gelişmiş ülkelerde %25'i, gelişmekte olan ülkelerde %75'i bitki ve bitki türevlerinden elde ediliyor ilaçların. Şu anda hali hazırdaki ilaçlardan bahsediyoruz. Sadece ilaca başvurma değil, aslında tıp endüstrisi de alternatif tıbba bazı yerde başvuruyor. Dikkatinizi çekerim. Gelişmiş ülkelerde %25 ilaç, birçoğu hala bitkisel
orijinli.
Evet, bitkisel orijinli. Bitkilerden elde ediliyor. Ve hastaların başvurusu neticesinde oluşan bir piyasa var. Ve bu piyasa mesela ta 2004 yılında, yani 10 yıl geçmiş üzerinden. O zaman da Avrupa'daki cirosu 5 milyar dolar.
Ciddi rakamlar.
Çok ciddi bir rakam. Yani alternatif tıp sektörünün. Bu ne demek? 5 milyar dolarlık alternatif tıp piyasası var. Bu kadar ilaç dönüyor demek.
Bu ki 10 yıl önce rakam bu.
10 yıl önce Çin'deki 2005 yılındaki rakam 14 milyar. Yani ve biz 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin 10 yıl öncesindeki bütün sağlığa ayırdığı rakam 16 milyardı. Düşünün.
Çok ciddi rakamlar var.
Yani bütün sağlığa ayırdığı rakam 16 milyardı. Çin sadece alternatif tıbba ayırdığı rakam 2005'te 14 milyar.
Ama nüfus 50 katı hocam.
Ya yani nüfus öyle tabii ki. Brezilya'da mesela 160 milyon dolar.
Ciddi şey var, ilgi var yani bu konuya,
evet,
dünya
çok,
üzerinde.
Çok ilgi var.
Yani buna... Peki hani maddi kısmı bir yana da şunu mesela konuşmuştuk. Hı. Almanya'da bitkisel ilaçlar özellikle çok fazla tüketiliyor ve doktor tarafından reçete ediliyor. Yani al falanca antibiyotiği demiyor da al dereotunu mu diyor.
Ülkelerdeki uygulamalardan bahsedelim birer cümleyle. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun için bir merkez kuruldu. Yani bunun yönetimi için, çünkü çok karmaşık bir alan. Yani kim ne yapıyor, sertifikası yok falan, hep bahsettik programımızın başından beri. Bununla başa çıkmak için bir merkez kuruluyor. Bu merkeze mesela 2010 yılında Amerika'nın Ulusal Sağlık Enstitüsü, bizdeki bakanlık gibi diyelim.
Peki.
520 milyon dolar ayırıyor mesela. Ya diyor, baş edemiyoruz, fonlayalım, ayıralım. Hangi bitkinin ne endikasyonu var? Yani hangi bitki ne için kullanılır, faydası var mı, zararı yok mu? İlaç araştırır gibi bitki araştırmalarına.
Gayet mantıklı.
Gayet mantıklı. Ama bir şey ifade etmemiz gerekir. Siz sarımsağın fayda ve zararlarını sıraladınız diyelim. Nasıl satacaksınız sarımsağı?
Nasıl satalım?
Siz satamazsınız ki, pazarda zaten satılıyor.
Ama o kadar sarımsak fayda edecek mi işte? Yani o sarımsak faydasını göreceğim miligramdaki etken maddeyi almam aslında, gereken sarımsak kaç kilo?
Aslında kilo değil. Mesela sarımsak hipotansiyona sebep oluyor.
Kaç tane yemekli ama?
Mesela teyzelerimiz bayağı bu konuda profesyoneller. Acilden biliyorum. Bahsetmek istediğim aslında şu. Niye bu sektör böyle atıl? Ya biz aynı ilaçlar üzerindeki gibi domates üzerinde, muz üzerinde, sarımsak üzerinde çalışamaz mıyız mesela? Çalışabiliriz. Yalnız bir problem doğuyor. Dünya kapitalist bir dünya. Siz ilaca yatırım yapıyorsunuz, hap üretiyorsunuz, satıyorsunuz.
Karşılığını alıyorsunuz.
Karşılığını alıyorsunuz. Şimdi siz domatesin zararı ve faydalarını sıraladınız. Domatesi pazarcı satıyor zaten. Bunun için ne olabilir? Bunu ancak...
Devletler yapacak.
Devlet yapabilir. Bunu vakıf sektörü yapabilir. Yani bu iş ancak karşılıksız bir şeyle yap. Aksi halde satmak ister piyasa araştıran kişi. Kişi buraya 5 milyar yatırıyorsa... Bundan 10 milyar almak ister. En azından maliyetini çıkarmak ister.
Haksız da sayılmaz.
Haksız da sayılmaz. Dolayısıyla maalesef bu konu yetim kalıyor. Amerika en azından doğan zararları tolere etmek babında kendine bu merkezini kuruyor, araştırmasını yaptırıyor ve yayınlar çıkartıyorlar. Şu anda AIDS mücadelesinde Amerika'da mesela akupunktur, yoga, reiki gibi yolları kullanıyorlar. Hatta devlet destekliyor. Kimi ülkelerde sigorta sistemi ödüyor mesela.
Şimdi benim anlamadığım nokta şu hocam. Hadi bu tamam. 8 seans akupunktur aldınız falanca hastalığa binen. Fayda gördünüz ya da görmediniz. Ameliyatta %100 başarılı olacak diye bir şey yoktu. Bunu ücretlendirdi devlet. Sigortasını karşıladı bilmem ne yaptı. Almanya'dan zaman zaman hastalarımız gelir. Mesela kabızlık için falanca bitkiden üretilmiş ilaç ürettim. Şimdi işte verelim ki dereotu önerdi doktorumuz. Dereotunun kendini vermiyor herhalde. Böyle bitki... Bunu hap haline getirmiyor mu yine yani? Hayır. O zaman alternatiften çıktı.
Aslında hap haline getirmiyor. Ya getiren de var, getirmeyen de var. Sektör çok geniş, yelpazesi geniş. Bunu hap haline getirip de satabilir. Aslında zaten tek satılabilme yöntemi o. Veya bitkilerin direkt endikasyon, yarar, zararlarını sıralayabilir. Şu anda mesela güzel bir haber olarak sunalım bunu. Sağlık Bakanlığı'nın mesela çalışması var bu konuda. Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu şu anda bu konuya fon ayırıyor ve araştırma yapıyor. Şu anda sitesinde yayınladığı, ben daha bugün baktım. Yani 50 civarında bitkinin aynı ilaç gibi endikasyonları, yararları, zararları, hangi konumlarda kullanılabileceği, kimlerin kullanmaması gerektiğinin bilgisi var.
Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde sitesinde. Bir örnek söyle bana Abdullah Hocam. Bitki adı söyle.
Hatmi çiçeğinin Latincesini yazmış.
Tamam. İsmini zaten yazmış. Hatmi çiçeği yazsa olmaz yani, ben anlayacağım. Olmaz. Yani niye Hatmi çiçeği yazmıyor
şey,
ama?
Şey diye ama
doğru
işte.
Doğrusu Hatmi çiçeği yazmaz ama ya ben şimdi... anlamayacak olduktan sonra ne faydası var bunun bana?
Tıkladığınız zaman gözüküyor. Hatmi çiçeği yazıyor. Yani peki. Halk arasındaki ismi diye tabii ki yazıyor. Orada şu hastalarımızın kullanmaması gerekiyor diye yazıyor. Yani kişi zaten mesela hipotansif, yani tansiyonu düşmeye meyilli. O kişiye mesela sarımsağsız açıyorsunuz, bu kişiler dikkatle kullanmalıdır diye yazıyor.
Ama ben gene aynı şeyi bir kere daha soracağım. Şimdi tıbbi olarak araştırma yapılmış, kanıtlar var.
Evet.
C vitamininin işte üst solunum yolu enfeksiyonlarına faydası var mıdır yok mudur?
Tamam.
Son kanaat yoktur yolunda, zaten o ayrı bir şey de.
Evet.
Var dendiğinde de 1000 miligram C vitamini almanız lazım.
Evet.
Ya bu 1000 miligram C vitaminini ben nasıl alacağım? Bir tarif et bana Abdullah Hocam. 186 tane portakal mı yiyeceğim? Tamam, portakal faydalı, başım gözüm üstünde, 186 tane portakal yiyemem. Hatmi çiçeği de böyle mi? Ne, yani tarlaya girip hatmi çiçeği mi yiyeceğim kuzu gibi?
İşte bunun henüz daha dozajlaması yok. Ya bu açık. Zaten söyledim ya, 50 tane bitki var.
Ha,
50 bitkiden.
O bile besmele safhasında.
Ya, o bile yani. Mesela Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi var.
Evet.
Çok güzel çalışmaları var. Murat Çekin hocamız ilgileniyor orayla da. 700'e yakın bitki var. İnceliyorlar. Yetiştiriyorlar da aynı zamanda. Çalışmalarını yapıyorlar. Ama bu tarz şeyler tabii yani piyasada kar elde etmiyorlar. Yani ender, o karlarla dönmüyor iş. Yoksa vakıf veya desteklerle dönebiliyor. Yoksa ota herkes ulaşabiliyor. Aktarlar ot dolu, pazarlarda meyveler, sebzeler. Kişiler alabiliyor direkt olarak. Ama mesela dediğim gibi sizin de sorunuzun cevabı boşta kalıyor. Yani bize ilaçları verirken bunu günde iki kere sabah akşam 30 miligram iç diyoruz.
Tarlaya git, yarım saat otla gel.
Şimdi hatmi çiçeğini sabah akşam mı, günde 3 kere mi 5 kere mi, bu yok. Yani.
Peki bu konu çalışılmaya muhtaçtır diyerek kapatıyoruz.
Daha zaten tüm bu mesele ülkelerin gündemine, dünya sağlık gündemine yeni gelmiş bir konu.
Peki şimdi daha önceden gündemimize geldik. Şimdi dedik ya bitkisel ürün pazarı tamam çok güzel iyi hoş ama işin ucu parada bitiyor.
Maalesef.
Şimdi işin ucu parada biten bir başka şey var. Alternatif tıbbın faziletlerinden bahseden bir şahıs bana şu cümleyi kullandığında tartışmaya okul kazanmış sayılıyor. İşte reiki, işte homeopatik uygulamalar bilmem neleri bilmem neleri.
Evet.
Almanya'da özel sigorta şirketleri karşılıyor. Şimdi
evet.
Yurt dışında tıp demek özel sigorta şirketleri demektir.
Evet, evet.
Özel sigorta şirketlerinin onaylaması gerçekten pozitif manada çok büyük bir şeydir, prestijdir bir ürün için, bir metot için. Bu adamlar bunu niye karşılıyor, nasıl karşılıyor, neye dayanarak karşılıyor?
Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi çok da hani konuyu dağıtmak da istemiyorum ama şimdi bir toplumdaki uygulamanın, biz halk sağlığı çalışmalarında da bunu görüyoruz. Bir uygulamanın direkt olarak mesela parasal bir kar getirmiyor olabilir. Mesela siz bu çalışmayı yaptınız, aslında parasal bir kazancınız da yok. Niye ki bunu destekleyesiniz? Yalnız işin şu boyutu da var. Siz o işe girmediğiniz zaman, ödemediğiniz zaman, örnek veriyorum sigorta şirketi için.
Tamam, tamam.
Bu kişi gidiyor, denetimsiz bir yerlerden bu tedaviye başvuruyor, zarar görüyor. Kim ödeyecek şimdi faturayı?
Özel sigorta şirketi.
Yine o ödeyecek, yine devlet ödeyecek. Bu sefer ne oluyor? Sigorta diyor ki bari bu adam kendine zarar vermeden.
Bu iyiymiş.
Yani ben diyor bu adamın potansiyel zararını başından ödeyeyim diyor.
Kontrol altında tutayım yani.
Yani devletler bile bu yüzden mesela.
Karşılamanın mantığı bu diyorsunuz yani. Yoksa
yani
kabul edilebilirlik %100'e ulaştığı anlamına gelmiyor.
Yoksa bu insanlara ot satmıyorlar yani. Hani doktor tavsiye ediyor. Yani yoksa bu alan atıl bir alan. Hani kar... hap yaparsanız, kapsül yapıp satarsanız kar marjı çok yüksek.
Adı ilaç oldu çünkü.
Evet, çok çok da pahalı yani normale göre. Nohutu ufalıyorsunuz, kapsül yapıyorsunuz, çok pahalı bir hale geliyor. Yani ama kişiye sen nohut al deyince bir kar ortadan kalkıyor direkt olarak.
Bakliyatçı satıyor zaten.
Ama potansiyel zarar yine devletin üzerine patladığı için.
Kalıyor.
Şeyi zaten örnek veriyorum, aşılamayı devlet niye yapar ki? Aşılamayı yaptığı zaman devlet nereden kar elde eder? Kar elde etmez. Neden yapar? Çünkü
zarardan korunur.
Aynen öyle. Buna sağlık da dışsallıklar denir. Yani sağlık hizmetinin pozitif dışsallık özelliği vardır. Teknik bir terim. Siz aşılamayı yaptırdığınız zaman başka biri bundan fayda görür. Toplum bundan fayda görür. Sağlıkta dışsallıklar adı altında sunulan hizmetler, yani koruyucu sağlık hizmetlerinin hepsini devlet üstlenmek zorundadır. Özel sektör buna girmez mesela. Niye para kazanamaz ki?
Peki.
Yani dolayısıyla iş bunları konuşuyoruz hani para falan ama dünyanın maalesef şu anda ekseni onun üzerinde durduğu
Doğru.
için o yüzden girmek
Peki,
zorunda.
Peki bunları kalıyoruz. Demişken devam edelim buradan. Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de alternatif tıp uygulamaları nelerdir? Neler yapılıyor? Eğitime önem veriliyor mu?
Evet. Türkiye'de aslında çok umut verici çalışmalar var. Kısaca bahsetmek isterim. İlk olarak 2002 yılında resmi gazetede yayınlanarak mesela akupunktur tedavisi özel sağlık kuruluşlarıyla bu tedavinin uygulanması hakkında yönetmelik çıkarılmış. Yani bir yönetmelikle akupunkturu kim uygular, nasıl uygular, nerelerde yapılır falan gibi bir yönetmelik yayınlanmış. Yıl gelmiş 2010'a. 2010 yılında da mesela Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği çerçevesinde mesela fitoterapi uygulayacak hekimlerin standartları belirlenmeye çalışılmış. Ve örnek veriyorum 2012 yılında daha mesela yeni yani ya nasıl diyelim? Geleneksel tıp karşısında duran, yani böyle söyleyebiliriz. Modern uygulamalara aslında o kadar kibirli ki daha literatürüne bile ağzına almıyor onun. Yani daha yeni yeni bunlar umut verici oluyor. Mesela 2012 yılındaki işte Sağlık Bakanlığı kuruluşları yeniden yapılandırıldı. Bu yapılandırmada mesela Tıbbi Cihaz İlaç Kurumu'nun yönetmeliğinde şöyle bir ifade geçiyor. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve homeopatik tıbbi ürünler Tıbbi İlaç Cihaz Kurumu'nun görev alanları arasındadır. Mesela böyle bir bilgi ilk defa yani yasada yer alıyor. Devlet aslında bunu tanımış oluyor. Yani böyle olarak bu geleneksel tıpla ilgilenenler için de ciddi bir şey oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'de de birkaç üniversitede
9 Eylül'de vardı galiba böyle çalışmalar.
Özel üniversitelerde şu anda enstitüler şeklinde açılıyor. Medeniyet Üniversitesi'nin çalışmaları var. Mesela GETTAM diye bir birim var. Medipol'ün çalışmaları var. Sağlık Bakanlığı'nda da bir birim oluşturuldu bununla ilgili. Şu anda bunun üzerine çalışılıyor.
Peki. Yani,
ama dediğimiz gibi alan çok bakir ve çok geniş, ciddi bütçe isteyen bir alan. Amerika'da bununla ilgili çalışan kurum yani gayri safi milli hasıladan bir pay alıyor. Ama henüz daha Türkiye'de bunun bile bir düzenlemesi yok. Yüzde kaç alacak, ne kadar alacak?
Olur inşallah diyelim.
İnşallah ama bir başlangıçtır, besmeledir. İnşallah umut vericidir. Bu iki camianın da kavga ederek değil, güzellikle ve dayanışma içerisinde yürümesini sağlar diye ümit ediyoruz. Son birkaç şey daha söylemek isterim. Çocuklarımız için ne yapalım?
Hatta bir de çocuklar meselesi. Evet. Hadi yetişkin canı ne istiyorsa onu kullanır, seçme hakkı vardır. Çocuk
evet.
Emanet.
Bununla ilgili 9 Eylül'de çok güzel bir çalışma yapılmış. Arkadaşlarımız şöyle bir çalışma yapmışlar. Anne babalara çocuklarına alternatif tıp uygulayıp uygulamadıkları konusunda sorular sorulmuş. Anket yapılmış. Mesela anne babaların %72'si alternatif tıbba başvuruyor çocukları hususunda.
Ama ne yapıyor bu alternatif dediğiniz?
İçeriği nane limon içmekten yani inşallah hacamat falan bilmiyorum yaptırmıyorlardır diye düşünüyorum ama bunu bile o kapsamda değerlendirelim. Sadece ilaçlı tıbbi uygulamanın dışına başvuran yani babaannesine soran, anneannesine soran ne içireyim, pekmez mi süreyim, yağ mı süreyim? Bu tarz uygulamaların uygulanma
bu kadar oranı, yaygın.
Evet, %72.
Peki.
Ve anne babalara mesela sorulmuş. Fayda görüyor musunuz denmiş. Yani bu yaptığınızdan %80'i fayda gördüğünü söylemiş. Ancak ilginç bir detay var. Onu hemen bahsetmek isterim. %10 aile zarar gördüğünü söylemiş. %10 ne demek? 10 kişiden bir kişi çocuğunda zarar tespit etmiş.
Ama zarar ne şimdi? Öksürüyordu, öksürüğü arttı gibi evet. Basit bir şey mi? Allah korusun, alerjik reaksiyondan hasta kaybedildi.
Burada
mi?
Bir kategorizasyon yok. Hmm. Hepsini topladığımız zaman %10 bir etkiden bahsediyoruz.
Hocam o zaman %80 fayda gör diyorsanız kabul edeceksiniz.
İşte şu var, %10 bizim bilimsel kriterler için çok yüksek bir rakam. Yani %10 zararın olduğu bir durum. Bu zarar nedir tabii?
Hayır, içerikleri sonra.
Önemli. Yani burada Dünya Sağlık Örgütü'nün bir verisi var. Yani sıtma tedavisinde Afrika'da %60 oranında alternatif tıpa başvuruluyor.
Başvurusu da sonuç alıyor
ölümler
mu?
Ölümler çok yüksek.
Yapmayın yani ya.
Bundan dolayı ölümler oluyor. İnsanlar ilaç kullanmıyorlar mesela birçok yerde. Verseniz de kullanmıyor örneğin. Çekiniyor vesaire. Buna böyle bir veri var. Hatta işte çekingen bir tavırla Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki ya alternatif tıp tamam hani şey yapmıyoruz ama yani ölümlere sebep olacak kadar da böyle bir şeylik olmaması lazım.
Abartmayın işte.
Abartmayın, taraftarlık olmaması lazım diyor. Bu çalışmada şey bile var. İlginç bir detay. Ailelere şu bile sorulmuş. Yani hangi yönteme başvuruyorsunuz denmiş. %3'ü ailelerin hocaya götürüp okutuyor mesela.
Kendi okuyamıyor muymuş abi?
İlginç bir veri olarak onu da paylaşmak istedim. Bir de şunu söyleyeyim. 1968 ile 97 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü 55 ülkeyi kapsayan bir çalışma yapmış. Alternatif tıp.
Kaç yıllar arası dediniz?
Eski yani 68 ile 97.
Ha, 20 yıllık bir süreç yaklaşık.
Evet evet.
Peki.
Bayağı uzun bir süreç. 30 yıla yakın diyebiliriz. Bitkisel tedaviye bağlı çok yan etki ve 100 üzerinde vakada ölüm tespit etmişler.
Şimdi gene de ben insaflı olalım ya Abdullah Hocam. Bizim ilaçlar daha az adam öldürmüyordur gibi geliyor.
Yani
bana.
O da
30
var.
30 senede tabii 100 yani. Vaka. Evet. Yani bizim eğitimimize hayat oluyor o kadar.
Ve şöyle burada aslında yapılması gereken nedir diye düşündüğümüz zaman.
Ben şunu söyleyeyim direkt. Yapılması gerekeni söylediniz. Vasat olmak.
Vasat olmak gerekiyor. Ve şöyle de düşünmeyelim. Haksızlık etmemek gerekir. Alternatif tıp ve geleneksel tıp uygulayanlar işte geri ülkelerdir. Bu geri bir iştir.
Yok bilakis ileri ülkelerde daha çok uygulanmış görmüş olduk.
Yani Danimarka'da %53, Kanada'da %11, İngiltere'de %33, Amerika'da %21 oranında kullanılıyor. Bunlar çok yüksek rakamlar. Ve bu ülkelerin birçoğu açtıkları enstitüleri devletten pay ayırıyorlar. Devlet gelirinden pay ayrılıyor. Yani üzerinde çalışılıyor. Burada bizim ülkemizde hani maalesef böyle şeyler olur yani yanlış tanımlamalar olur. İnsanlar ön yargılar ülkesiydik. Yavaş yavaş aşıyoruz bu buhranları. Bu da bunun gibi yani bizim ülkemizde de böyle bir işte alternatif tıpçıysanız gerisiniz, modern tıpçıysanız çok ilericisiniz falan gibi bir ayrımın olmaması gerekiyor.
Hacamat enstitüsü istiyoruz. Kupa terapisi enstitüsü istiyoruz.
Aynen öyle. Sülük yapılacaksa tek bir talebimiz var.
Sülükten sorumlu doktor istiyoruz.
Herkesin uğraştığı aslında ortak bir şey var. İnsanlar zarar görmesin, iyileşsinler, fayda görsünler ve talebimiz şudur. Biz ne yapıyorsak yapalım, kanıtımızı sunalım, kanıtla ilerleyelim. Gerçekten iyileştirip iyileştirmediğini görelim. Gözümüzle görelim, yan etkisi varsa görelim. Bilmeden karanlıkların içine dalmayalım. Bunu istiyoruz. Halkımız daha çok zarar görmesin istiyoruz. Bunun için çırpınıyoruz yani.
Evimizde mutfak dolabı için marangoz, su tesisatı için tamirci çağırıyorsak çocuklarımızın sağlığını radyo programlarından aramayalım tek başına diyoruz.
Evet.
Peki çok teşekkür ediyoruz Abdullah Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli bilgileriniz için tez vakitte tekrar görüşürüz inşallah.
İnşallah efendim. Allah razı olsun.